Ayrım 27. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 237. Yatılılar arasında ülke politikasıyla pek ilgilenen yoktu. Dedemlerin evinde Bin Gün Savaşı'ndan sonra iki politik parti arasındaki tek farkın liberallerin görülmemek için saat 5 ayinine katılmaları, muhafazakarların da inançlı görünmek için 8 ayinine gitmeleri olduğunu yeteri kadar duymuştum. Muhafazakar Parti'nin iktidarı kaybedip de liberallerin ülkeyi dünyada esen yenilik rüzgarlarını açmalarıyla 30 yıl sonra gerçek farklılıklar da hissedilmeye başlanmıştı kuşkusuz. Kendi tartışmasız iktidarının pasının yenilgisine uğrayan Muhafazakar Parti, İtalya'da Mussolini'nin uzak parıltısı ve İspanya'da General Franco'nun alacakaranlığında kendi evini temizler ve düzenlerken, Başkan Alfonso López Pumayero'nun ilk hükümeti eğitimli gençlerden kurulu takım yıldızıyla modern bir liberalizm için gerekli koşulları hazırlamaya çalışıyor. Bu arada belki de hiç farkında olmadan bizi de dünyanın ayrılmış olduğu iki yarıya bölerek kaderin tarihi gereğini yerine getiriyordu. Kaçınılmazdı bu. Öğretmenlerin bize ödünç verdikleri kitaplardan birinde Lenin'den alınmış bir cümle hatırlıyorum. Sen politikaya karışmasan bile politika sonunda sana bulaşır. Muhafazakar başkanların 46 yıllık mağara adamlarına özgü hegemonyalarından sonra ilk kez barış mümkünmüş gibi görünmeye başlamıştı. Üç genç başkan ve modern bir anlayış, geçmişin sislerini dağıtmaya niyetli gibi görünen liberal bir bakış açısı sunmuştu. Bu üç başkanın en kayda değerleri olan Alfonso López Pumayero, risk alan bir yenilikçiydi. 1942 yılında ikinci dönem için yeniden seçildiğinde hiçbir şey değişimlerin ritmini bozmayacak gibi görünüyordu. Lisedeki ilk yılımda kendi ülkemizin politikasından çok daha fazla ilgimizi çeken Avrupa'daki savaşın haberlerini izlerdik. Basın hakkında düşünme alışkanlığımız olmadığından gazeteler seyrek olarak okula girerlerdi. Taşınabilir radyolar da yoktu. Tek radyomuz saat 7'den sonra yalnızca dans etmek amacıyla sonuna kadar açtığımız öğretmen odasındaki büyük konsoldu. O sıralarda savaşlarımızın en fırtınalı ve kanlısının kuluçkada beklediğini düşünmekten öylesine uzaktık ki. Politika kendini zorla soktu liseye. Liberal ve muhafazakar gruplara ayrıldık. İlk kez herkesin hangi yanda olduğunun bu kadar farkındaydık. Başlarda içten gelen, samimi, neredeyse akademik bir taraf tutmaydı bu. Ama ülkeyi çürütmeye başlayan aynı ruh haliyle yozlaştı. Okulda yaşanan ilk gerginlikler belli belirsizdi. Ancak kimse ideolojilerini hiçbir zaman gizlemeyen öğretmenlerin başındaki Carlos Martin'in iyi niyetinden kuşku duymuyordu. Yeni müdür, bir militan olmasa bile en azından salondaki radyodan gece haberlerinin dinlenmesi iznini vermişti ve o zamandan beri haberler dans müziğinden daha öne çıkmıştı. Ofisinde bir Lenin ya da Marx portresi olduğu kanıtlanamasa da söylenirdi. Okuldaki tek baş kaldırı tehlikesi işte bu giderek tuhaflaşan ortamın meyvesi olsa gerek. Yatakhanede yastık ve ayakkabılar havada uçmaya başladı. Ne uyuma olanağı vardı ne de kitap okumaya devam etme. Ne olduğunu çıkartamıyorum ama bana kalırsa pek çok sınıf arkadaşım da aynı kanıda o gece yüksek sesle okunan kitabın bir bölümü nedeniyleydi tartışma. Romula Gallegos'un Contaglaros'u. Tuhaf bir dövüşe çağrı. Acil çağrılan Carlos Martin, yatakhaneye girerek ortaya çıkmasının neden olduğu kesif sessizlikte odayı bir ucundan ötekine defalarca kat etti. Sonra da onun karakterinden hiç beklenmeyecek otoriter bir tavırla hepimize yatakhaneden çıkıp pijama ve terliklerimizle buz gibi avluda sıraya girmemizi buyurdu. Orada dairesel Catilina tarzı bir söylev çekti ve sırayı hiç bozmadan uyumaya gittik. Lise yıllarımdan aklımda kalan tek olaydır bu. O yıl 6. sınıfta aramıza katılan Mario Converse, öbür okullarda çıkarılan alışıldık gazetelerden farklı bir gazete çıkarma düşüncesiyle allak bullak etmişti bizi. İlk görüştüğü kişilerden biri de bendim. ve o kadar inandırıcıydı ki ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim olmamasına karşın yazı işleri müdürü olmayı kabul ettim. Gazetenin son hazırlıkları 8 Temmuz 1944'te Başkan López Pumayero'nun ülkenin güneyindeki resmi bir ziyaret sırasında silahlı kuvvetlerin üst düzey subaylarınca tutuklanmasıyla çakıştı. Başkanın da kendi anlattığı bu öyküde palavra yoktu. Belki de hiç niyeti olmamasına karşın araştırmacıların eline harika bir hikaye vermişti. Anlattığına göre serbest bırakılana kadar ne olup bittiğinden haberi olmamış. Gerçek, yaşamın hakikatlerine o kadar yakındı ki Pasto askeri darbesi ülke tarihinin gülünç olaylarından biri olarak kaldı. Başkan yardımcısı Alberto Leras Camargo, López serbest bırakılana ve düzen yeniden kurulana kadar tüm ülkeyi kusursuz sesi ve üslubuyla Radyo Nacional'den uyuttu. Ama basının sansür edilmesiyle katı bir sıkı yönetimde başlamış oldu. Tahminler çeşitliydi. 1819 yılında İspanya'dan bağımsızlığın kazanılmasından beri ülkeyi yöneten muhafazakarların liberalleşme belirtisi gösterdikleri yoktu. Liberallerse iktidarın tuzaklarından büyülenen genç ve entelektüel seçkinlerdi. Aralarında en göze çarpan ve radikal örnek Jorge Eliezer Gaitan'dır. Muz bölgesinde yaşanan baskılara karşı aklım ermeye başladığından beri dinlediğim eylemleriyle benim çocukluğumun kahramanıdır. Ninem ona hayrandı ama komünistlerle o zamanki benzerlikleri kadıncağızı endişelendirirdi sanırım. Zipagira meydanındaki bir balkondan gümbür gümbür bir konuşma yaptığında arkasında duruyordum. Kavun biçimli başı, düz ve sert saçları, kusursuz yerli teni, belki de politik hesaplarla abartılmış bir Bogotalı sokak çocuğu şivesiyle konuştuğu, gök gürültüsünü andıran sesi beni etkilemişti. Konuşmasında herkes gibi muhafazakarlardan ve liberallerden, sömürenlerden ve sömürülenlerden değil, yoksullardan ve oligarşidan söz etti. Her cümlesine kakılı bu sözcüğü ilk kez duyuyordum. Sözlükten bakmak için okula seyirttim. Seçkin bir avukattı. Roma'da büyük ceza hukukçusu Enrico Ferri'nin gözde öğrencilerindendi. Belli ki orada Mussolini'nin hatiplik sanatını incelemişti. Çünkü onun teatral tarzına sahipti. Partinin içindeki rakibi Gabriel Turbay, kendisine sinema oyuncusu havası veren ince altın çerçeveli gözlüğüyle eğitimli ve zarifti. Komünist Parti'nin yakın geçmişteki bir kongresinde beklenmedik konuşmasıyla birçoklarını şaşırtmış, partidaşı bazı burjuvaları da kaygılandırmıştı. Ancak ne sözleriyle ne de eylemleriyle liberal formasyonuna ve aristokrat hali tavrına ters düştüğüne inanıyordu. Rus diplomasisiyle yakınlığı Roma'da Kolombiya Büyükelçisi olarak 1936 yılında Sovyetler Birliği ile kurduğu ilişkilere dayanıyordu. 7 yıl sonra ABD'de Kolombiya'nın bir bakanı olarak bu kez benzer ilişkileri Washington ile kurdu. Bogota'daki Sovyet elçiliği ile ilişkileri çok sıcaktı. Kolombiya Komünist Partisi'nin başındaki bazı dostları liberallerle bir seçim birliği kurabilecek gibi görünüyorlardı. Bu konu o zamanlar herkesin dilindeyse de hiçbir zaman gerçekleşmedi. Yine aynı dönemde Kolombiya'da Washington elçisi olarak büyük bir Hollywood yıldızının gizli sevgilisi olduğu söylentisi de yaygındı. Belki John Crawford ya da Paulette Goddard ama hiçbir zaman bir müzmin bekar olmaktan vazgeçmedi. Gaitan ve Turbay'ın seçmenleri liberal bir çoğunluk oluşturup aynı parti içinde yeni yollar açabilirlerdi belki. Ama bu iki yarının hiçbiri birleşik ve silahlı muhafazakarlara karşı çoğunluğu sağlayamazdı. İşte Gazeta Literaria'mız bu kötü günlerde çıktı. İlk baskıyı çıkartan bizler bile tabloid boydaki iyi düzenlenmiş ve iyi basılmış 8 sayfanın profesyonel sunumundan etkilendik. Carlos Martin ve Carlos Julio Calderon en heyecanlılarımızdı. Her ikisi de teneffüslerde bazı makaleler üzerine yorumlar bile yaptılar. En önemli makalelerden birini Carlos Martin yazmıştı zaten. Devletin çıkarlarının seyyar satıcılığını yapanlara karşı aklımızı başımıza toplayarak cesur bir mücadele vermemiz gerektiğinden, hırslı politikacılardan ve ülkenin özgürce ilerlemesine karşı çıkanlardan dem vuran bir metindi. İlk sayfada müdürümüzün büyük bir portresiyle Converse'in Hispaniklik hakkında bir makalesi ve benim Javier Garces diye imzaladığım bir şiirim yer alıyordu. Converse, Bogota'daki arkadaşları arasında gazetenin büyük heyecanla karşılandığını, okullar arası bir gazete olarak ortaya çıkabilmesi için bazı destek ihtimalleri olduğunu söyledi. Pasto darbesi yapıldığı zaman daha ilk sayı dağıtılmamıştı. Kamu düzeninin sarsıldığı aynı gün Zipakira Belediye Başkanı silahlı bir bölükle birlikte liseye gelerek dağıtım için hazır ettiğimiz kopyalara el koydu. Filmlere yaraşır bir saldırıydı. Gazetenin bozguncu malzemesi olduğuna ilişkin kurnaz bir ihbarla açıklanabilir bu ancak. Aynı gün Cumhuriyet'in Başkanlık Basın Bürosu'ndan gelen bir haberde gazetenin sıkı yönetim sansüründen geçmeden basıldığı bildirilerek Carlos Martin önceden uyarılmaksızın müdürlük görevinden alındı. Bizim açımızdan anlamsız bir karardı bu. Kendimizi hem aşağılanmış hem de önemli hissetmiştik. Gazetenin baskı sayısı 200'den fazla değildi ve arkadaşlar arasında dağıtılacaktı. Ama bize sıkı yönetim yasalarına göre sansür gereklerini yerine getirmenin kaçınılmaz olduğunu söylediler. Lisansımız bir daha hiç gelmeyen ikinci bir emre kadar iptal edildi. Ancak aradan 50 yıl geçtikten sonra bu kitabı yazmaya karar verdiğimde Carlos Martin'le konuşup bu saçma sapan olayların aslını öğrenebildim. Gazetanın toplatıldığı gün onu lisenin müdürlüğüne atayan eğitim bakanının ta kendisi yani Antonio Roca bu kez istifasını istemiş. Carlos Martin onunla karşılaştığında elinde pek çok cümlesini düzen bozucu bulup kırmızı kurşun kalemle altını çizdiği Gazeta Literaria'ya varmış. Martin'in editör olarak yazdığı makalenin Mario Converse'in makalesinin hatta tanınmış biri olup da takma at kullandığından kuşkulanılan şairin cümlelerinin bile altı çiziliymiş. Böyle kötü niyette davranarak İncil'in cümlelerinin bile altını çizip aslında tam tersini söylediklerini iddia edebilirsin demiş Carlos Martin. Öylesine çileden çıkmış ki bakan onu polis çağırmakla tehdit etmiş. Martin'i Sabado dergisinin yöneticisi yapmışlar. Onun gibi bir aydının parlak bir terfi gibi görmesi gereken bir durummuş bu. Ama eski müdürümüz kendini her zaman sağ kanadın bir entrikasının kurbanı gibi görmeye devam etmiş. Bogota'da bir kahvede taciz edilmiş ve neredeyse olayı silahla savuşturacak noktaya gelmiş. Daha sonra yeni bir bakan onu hukuk bölümünün baş avukatı olarak atamış. Orada geçirdiği parlak meslek yaşamının ardından Tarragona'daki vahasında kitapları ve anılarıyla çevrili bir emekliliğe kavuşmuş sonunda. Carlos Martin görevinden alındığı sırada lisede, kentteki evlerde ve meyhanelerde kimin ortaya attığı bilinmeyen bir söylenti yayıldı. Bunun elbette ki Martin'le hiçbir ilgisi yok. 1932'de Peru ile yapılan savaş, muhafazakarların çığırından çıkmış muhalefetine karşı iktidardaki liberal hükümetin bir numarasıydı güya. Teksirle çoğaltılıp dağıtılan kağıtlarda yazılanlar da dahil, anlatılanlara göre bu dramın hiçbir politik nedeni yokmuş. Perulu bir çavuş, askeri bir bölükle birlikte Amazon ırmağını geçerek Kolombiya kıyısında Letisyalı idare memurunun adı Pilar olan ama Pila diye çağrılan güzeller güzeli melez sevgilisini kaçırmış. Kolombiyalı idare memuru olayı duyunca bir grup silahlı işçiyle birlikte ırmağa geçerek Peru topraklarına girip Pila'yı kurtarmış. Bunu duyan Peru diktatörü General Luis Sanchez Cerro, fırsattan istifade Kolombiya topraklarını işgal edip Amazon sınırını ülkesinin yararına değiştirmeye niyetlenmiş. Yarım yüzyıldan fazla süren mutlak bir iktidarın ardından bozguna uğrayan Muhafazakar Parti'nin gaddarca fişteklemesiyle olaya Herrera savaş ve ulusal seferberlik ilan etti. Güvendiği adamların liderliğinde ordusunu topladı ve bölükleri Peruluların işgal ettikleri toprakları bağımsızlığına kavuşturmaya gönderdi. Bir savaş çığlığı ülkeyi sarsarak çocukluğumuzu yakıp tutuşturdu. Yaşasın Kolombiya, kahrolsun Peru. Savaşın iyice kızıştığı dönemde Skatta'nın sivil uçaklarının bile orduya katılıp savaş bölükleri olarak silahlandığı, hatta içlerinden birinin bombası olmadığı için Peru'nun Guepi kasabasındaki kutsal hafta törenlerini Hindistan cevizi bombardımanıyla dağıttığı söylentisi yayıldı. Başkan, Olaya'nın bu karşılıklı yalan savaşında gerçekleri duyurması için cepheye gönderdiği büyük yazar Juan Lozano, usta kalemiyle olayın gerçeğini anlattıysa da yalan anlatı da uzun bir süre geçerliliğini korudu. General Luis Miguel Sanchez için bu savaş, demir idaresini daha da sağlamlaştırmak için gökten inme bir fırsattı elbette. Olaya Herrera o sırada Paris'te bulunan muhafazakar general Alfredo Vasquez Cobo'yu Kolombiya güçlerinin komutanlığına adadı. Tam iki tarafın diplomatları savaşı yatıştırmaya başlamışlarken Cobo Atlantik Okyanusu'nu silahlı bir gemiyle geçerek Amazon ırmağının ağzından ta Leticia'ya kadar ilerledi. Pasto darbesiyle ya da okulda çıkardığımız gazeteyle ne ilişkisi vardı bilmiyorum ama Carlos Martin'in yerine meslekten bir eğitimci ve prestij sahibi bir fizikçi olan Oscar Espitia Brandt atandı. Bu atama okulda her türlü kuşkuyu uyandırdı elbette. Daha ilk karşılaşmamızda şair kılığıma ve düzeltilmemiş bıyığıma öyle bir şaşkınlıkla baktı ki tüylerim ürperdi. Sert görünüyor, ciddi bir ifadeyle insanın gözlerinin içine bakıyordu. Organik kimya öğretmenimiz olacağı haberi beni korkudan bitirdi. O yılın cumartesi gecelerinden birinde sinemada tam filmin yarısındayken hoparlörden huzursuz bir sesle lisede bir öğrencinin öldüğünü duyurdular. O kadar etkileyiciydi ki hangi filmi izlediğimizi kesinlikle hatırlayamasam da Claudette Colbert'in bir köprünün parmaklıklarından akıp köpüren bir ırmağın sularına kendini atmak üzere olduğu sahnenin ağırlığını unutamam. İkinci sınıfta uzak Ekvador sınırındaki Pasto kentinden aramıza yeni katılmış 16 yaşında bir delikanlıydı ölen. Beden öğretmeninin tembel öğrencileri için hafta sonu cezası olarak düzenlediği koşma yarışı sırasında solunum yetmezliğinden ölmüş. Orada geçirdiğim sürede ölen tek öğrenciydi ve yalnızca lisede değil tüm kentte müthiş bir duygulanım yarattı. Arkadaşlarım cenazede birkaç veda cümlesi etmemde ısrar ettiler. Aynı gece yeni müdürden konuşmamı okuması için bir randevu talep ettim ve ofisine girdiğimde sanki ölü müdürle yaptığım görüşmenin doğaüstü bir tekrarını yaşıyormuşçasına tüylerim diken diken oldu. Müdür Espitia makalemi trajik bir ifadeyle okudu. Hiçbir yorum yapmadan onayladı ama tam odasından çıkmak için ayağa kalktığımda eliyle oturmamı işaret etti. Teneffüslerde gizlice elden ele dolaşan yazılarımı ve dizelerimi okuduğunu ve bazılarının ona bir edebiyat ekinde basılmaya layık göründüğünü söyledi. Ben acımasız utangaçlığımı yenmeye uğraşırken o birden kuşkuya yer bırakmayacak şekilde bana bu konuşmasının gerçek amacını açıkladı. Ciddi bir adama yakışmayan şair buklelerimi kesmemi, fırça gibi bıyığımı düzeltmemi, karnaval gömleklerine benzeyen kuşlu çiçekli gömlekler giymekten de vazgeçmemi öğütledi. Böyle bir şeyi hiç beklemiyordum. Neyse ki münasebetsiz bir yanıt vermemek için sinirlerime hakim olabildim. Bunu fark edince vaaz verir gibi bir tonda şair ünüm nedeniyle bu modanın genç öğrenciler arasında benimsenmesinden korktuğunu açıklamaya girişti. Odasından çıktığımda böyle yüksek bir mercinin şairane üst başımı ve yeteneğimi fark etmesinden etkilenmiş, o kadar hüzünlü bir tören için kılık kıyafetime çeki düzen vererek müdürü memnun etmeye karar vermiştim. Öyle ki ölenin ailesinin dileğiyle cenaze sonrasındaki tören iptal edildiğinde bunu kişisel bir başarısızlık olarak gördüm. 27. ayrımın sonu. Sayfa 245.